Ayrım 49, Loglamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 456. Davetkar gölge ile Meraggio muhasebe bürosunun arası sadece bir bloktu. Han nispeten temiz, ucuz ve lüksten uzaktı, yani tam da üst düzey iş adamları yerine ulakları, alimleri, katipleri, memurları ve düşük seviyeli bürokratları ağırlayacak cinsten bir yerdi. Theron hükümdarlığı zamanındaki villalarının tarzında inşa edilen kare şeklindeki iki katlı binanın ortasında bir avlu, onun merkezinde de yaprakları gün ışığında hoş bir sesle hışırdayan uzun bir zeytin ağacı vardı. ''Tek bir oda'' dedi Locke, ''tek pencereli olsun, bir günlüğüne.'' Sikkeleri tezgaha bıraktı. Hancı elinde bir anahtarla yerinden ayrılarak kapısında 9 rakamı bulunan ikinci kattaki bir odaya kadar ona ve garsona eşlik etti. 9. oda bir çift katlanabilir karyola, yağlı kağıt kaplı pencereler ve küçük bir giysi dolabı haricinde başka hiçbir şeye sahip değildi. Davetkar gölgenin işletmecisi dışarı çıkarken eğilerek selam verdi ve çenesini kapalı tuttu. Kamorlu çoğu hancı gibi müşterileri veya onların işleri hakkındaki soruları paralar tezgaha değer değmez kaybolmuştu. ''Adın ne?'' Locke kapıyı kapatıp sürgüledi. ''Ben Javier'' dedi garson. ''Siz bunun işe yarayacağından emin misiniz?'' Locke cevaben para kesesini çıkarıp Ben Javier'in eline tutuşturdu. ''İçinde hakkın olanın dışında iki tam şilin daha var, artı birkaç parça altın ve gümüş. Param da sözüm kadar güvenilirdir ve ben geri dönene kadar o kese teminat olarak sende kalabilir.'' ''Tanrılar aşkına'' dedi Ben Javier, ''tüm bunlar o kadar tuhaf ki, acaba böyle olağanüstü bir şansı hak edecek ne yaptım?'' ''Çoğu insan tanrıların önlerine çıkardıklarını hak edecek hiçbir şey yapmaz.'' dedi Locke, ''artık işe koyulalım mı?'' ''Evet, evet.'' Ben Javier önlüğünü çözüp Locke'a fırlattı, ardından ceketini ve pantolonunu çıkarmaya koyuldu. Locke kadife kepini başından çıkardı. ''Vay canına, saçlarınız griymiş, yaşınızı göstermiyorsunuz, yani yüzünüzde.'' ''Her zaman genç göstermişimdir.'' dedi Locke. ''Dükün hizmetindeyken bunun faydası dokunmadı da değil. Bana papuçların da lazım, benimkiler bu giysilerin altında hemen sırıtır.'' Adamlar süratle çalışarak giysilerini çıkardılar. Sonunda Locke baştan aşağı Meraggio'nun bir garsonu gibi giyinmiş halde odanın ortasında durdu. Belindeki kestane renkli önlük bile eksik değildi. Don atlet kalan Ben Javier odadaki şiltelerden birine oturup şıngırdayan keseyi bir elinden ötekine atarak vakit geçiriyordu. ''Nasıl görünüyorum?'' ''Çok şık oldunuz'' dedi Ben Javier. ''Kolayca uyum sağlayacaksınız.'' ''Güzel, sen de zengin biri gibi görünüyorsun. Kapıyı kilitleyip burada bekle, az sonra dönerim. Kapıyı tam 5 kere çalacağım, anladın mı?'' ''Tamamdır.'' Locke kapıyı arkasından kapattı, merdivenleri hızla inip avludan geçti ve tekrar sokağa çıktı. Ön kapıyı kullanabilmek ve servis girişindeki muhafızdan uzak durmak için muhasebe bürosuna uzun yoldan döndü. ''Buradan gelip gitmemen gerekiyor'' dedi dizin muhafızı. Locke yanakları kızarmış ve kanter içinde kalmış vaziyette içeri daldığı zaman. ''Biliyorum, kusura bakma.'' Locke boş parşömen rulosunu adama doğru salladı. ''Hukuk katiplerinden biri için bunu almaya gönderildim. Adamın özel galeri üyelerinden biri olduğunu belirtmeliyim.'' ''Ah peki, öyleyse seni bekletmeyelim, geç bakalım.'' Locke muhasebe bürosunun kalabalık ana katına üçüncü kez girdi ve aceleyle yürürken ne kadar az bakışa hedef olduğundan hoşnut kaldı. İyi giyimli adamlarla kadınların arasında çevik hareketlerle ilerledi. Üstü örtülü gümüş tepsiler taşıyan garsonların yolundan çekildi. Yanlarından geçerken onlara dostane ve samimi bir baş selamı vermeye de özen gösterdi. Aradığı şeyi arkalardaki bir duvara yaslanarak vakit geçiren ve kafa kafaya verip muhabbet eden iki muhafızı bulması uzun sürmedi. ''Kıpırdayın bakalım beyler'' dedi Locke kendisinden en az 10'ar kilo ağır olan adamların yanına vardığında. ''Ben Javier diye birini tanıyor musunuz? O da benim gibi bir garson.'' ''Ben Simain tanıyorum'' dedi muhafızlardan biri. ''Herif boku yedi'' dedi Locke. ''Şu an davetkar gölgede bekliyor ve Meraggio'nun sınavlarından birinde sıçtı. Gidip onu geri getirmem gerekiyor. Yardım etmeniz için sizi de yanıma alacakmışım.''
''Meraggio'nun sınavlarından biri mi?''
''Bilirsin işte'' dedi Locke. ''Hani villaya yaptığı gibi. Ah o kadın. Umumi bir bölümdeki yazıcı. Ben Javier mi demişti, ne yapmış ki? Patronu sattı ve Meraggio hiç hoşnut değil. Bu işi bir an önce halletsek iyi olur. Şey, tabii. Servis girişini kullanalım. Locke kendinden emin adımlarla muhafızların yanında yürürmüş gibi gözükmek için büyük bir dikkatle yer seçmesine rağmen aslında onları takip ederek mutfaklardan, servis koridorlarından ve nihayet dinlenme odasından geçti. Oraya vardığındaysa öne geçti ve peşindeki iki muhafızla beraber ara sokağa çıktı. Dışarıda bekleyen muhafıza gelişi güzel el salladığında adam onu tanıma belirtisi göstermedi. Binada düzinelerce garson çalışıyordu ve yabancı biri uzunca bir süre boyunca onlardan biriymiş gibi davranabilirdi. Üstelik Locke'un uzunca bir süreye ihtiyacı yoktu. Birkaç dakika sonra davetkar gölgedeki 9 numaralı odanın kapısını 5 defa sertçe çaldı. Ben Javier kapıyı azıcık aralayınca da onu iterek sonuna kadar açtı. Bir yandan da bir gece yarıcı olarak Don Salvara'ya ders verdiği zamanki tavırlarının bir benzerinden yararlandı. ''Bu bir sadakat sınavıydı Ben Javier'' dedi Locke sert bakışlarla odaya dalarken. ''Bir sadakat sınavı ve sen sınıfta kaldın, tutun şunu çocuklar.'' İki muhafız onlara hayret içinde bakan yarı çıplak garsonu zapt etmek üzere harekete geçti. Ama dedin ki, senin işin Meraggio'nun müşterilerine hizmet etmek ve güvenine layık olmak. Benim işimse o güvene layık olmayanları bulup çıkarmak. Bana kahrolasıca üniformanı sattın. Locke akdemir şilinleri ve para kesesini yatağın üstünden kaptı ve konuşurken açıktaki sikkeleri deri kesenin içine attı. ''Bir hırsız olabilirdim ya da bir suikastçı ve sen kusursuz bir kılıkla Efendi Meraggio'nun burnunun dibine kadar girmeme imkan tanımış olurdun.'' ''Ama sen, ah tanrılar aşkına, ciddi olamazsın. Buna inanamıyorum.'' ''Sence bu adamlar ciddiye benzemiyor mu? Üzgünüm ben Javier. Sana karşı bir husumetim yok. Sadece çok kötü bir karar verdin.'' Locke kapıyı açık tuttu. ''Tamam, onu büroya geri götürün, acele edin.'' Ben Javier hırıldayıp ağlayarak tepindi. Hayır yapamazsınız. Ben sadık bir çalışan. Locke onu çenesinden tutup gözünün içine baktı. Eğer karşı koyarsan dedi, eğer tekme atar, bağırır veya çıngar çıkarmaya devam edersen bu konu Meraggio'yu aşar, anladın mı? İnzibatları da işe karıştırırız. Seni prangalar içinde sabır sarayına götürtürüz. Efendi Meraggio'nun orada pek çok dostu bulunur. Davan birkaç ay boyunca unutulur gider. Kış yağmurları yağmaya başlayana kadar bir örümcek kafesinde oturup hatalarını gözden geçirebilirsin. Açık konuşabildin mi? Evet dedi Ben Javier hıçkırarak. Tanrılar aşkına üzgünüm, çok üzgünüm. Özür dilemen gereken kişi ben değilim. Dediğim gibi artık bir an önce büroya dönelim. Efendi Meraggio onunla iki çift laf etmek isteyecektir. Locke'un öncülüğünde muhasebe bürosuna dönerlerken Ben Javier ağlamayı sürdürmesine karşın artık direniş göstermiyordu. Locke şaşkın servis kapısı muhafızının yanından elini kolunu sallayarak geçti ve dinlenme odasına girip bağırdı. ''Burayı boşaltın hemen.'' İçeride dinlenen garsonlardan bazıları itiraz edecek gibi oldu. Fakat iki muhafız tarafından sıkıca tutulan yarı çıplak Ben Javier'i görmek onları ortada büyük bir terslik olduğuna ikna etti. Adamlar odadan kaçarcasına çıktılar ve Locke muhafızlara doğru döndü. ''Onu burada tutun.'' dedi Locke. ''Ben gidip Efendi Meraggio'yu getireceğim. Az sonra geliriz. Biz gelene kadar bu oda boş kalacak.'' ''Bırakın garsonlar başka bir yerde istirahat etsinler.'' ''Hey, neler oluyor?'' dedi servis kapısı muhafızı başını dinlenme odasına sokarak. ''İşine değer veriyorsan,'' dedi Locke, ''gözünü o ara sokakta tut ve başka hiç kimseyi içeri alma. Meraggio az sonra buraya geldiğinde burnundan soluyor olacak. Göze batmasan iyi edersin.'' ''Sanırım doğru söylüyor Laval,'' dedi Ben Javier'ı tutan muhafızlardan biri. Tabii, servis kapısı muhafızı ortadan kayboldu. Sana gelince dedi Locke ben Javier'e yaklaşarak, dediğim gibi sana karşı bir husumetim yok. Bir tavsiye ister misin? Sakın oyun oynama, yalan söylemekle uğraşma. Meraggio'yu kandıramazsın. Onu kandırmaya hiçbirimizin aklı yetmez. Suçunu açıkça itiraf et. Tamamen dürüst ol, anladın mı? Evet dedi Ben Havier burnunu çeker. Evet lütfen ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.
Bir şey yapmana gerek yok. Ama efendi Meragio'nun sana anlayış göstermesini istiyorsan tanrıların huzurunda suçunu çabucak itiraf et. Oyun oynamak yok, tamam mı?
Peki evet ne gerekiyorsa.
Az sonra gelirim dedi Locke ve gerisin geri dönüp kapıya yollandı. Dinlenme odasından çıkar çıkmaz bir anlığına zevkle sırıtmak için kendine izin verdi. O iki muhafız da kendisinden en az garson kadar korkmuşa benziyordu. Otoritenin biraz çaka satarak böyle yoktan var edilebilmesi çok ilginçti. Servis koridorlarından ve mutfaklardan geçip tekrar ana kata çıktı.
Efendi Meragio şu anda üye galerilerinden birinde mi diye sordu karşılaştığı ilk muhafıza. İvedi bir işi varmış gibi boş parşömen rulosunu sallamayı da unutmadı.
Bildiğim kadarıyla evet dedi muhafız. Galiba üçüncü katta rapor alıyor.
Eksik olma.
Locke birinci üye galerisine çıkan geniş ve siyah demir merdivenin başındaki muhafız çiftine kafa selamı verip basamakları tırmanmaya başladı. Üniforması galerilere girebilmesi için yeterli bir garantiymiş gibi görünse de ilave bir güvence olarak parşömen rulosunu görünürde tutmaya özen gösterdi. Birinci kat galerisini gözleriyle taradı. Avından bir ize rastlamayınca da tırmanışını sürdürdü. Giancana Meragio'yu tıpkı muhafızın söylediği gibi üçüncü katta buldu. Meragio dalgın bir edayla ana katı seyrediyor, pimpiriklilerinden ikisi Locke'a çok az anlam ifade eden bazı rakamları balmumu tabletlerden okurken onları dinliyordu. Ticari krallığının sınırları dahilinde kendini yeteri kadar güvende hissediyor olacak ki yakınında bir koruma bulunduru benzemiyordu. Bu da Locke'un canına minnetti. Locke yaptığı davranışın küstahlığından büyük bir haz duyarak adamın dibine kadar gitti ve fark edilmeyi bekledi. Pimpirikliler ve yakındaki birkaç galeri üyesi kendi aralarında mırıldanmaya başladılar. Meragio birkaç saniyenin ardından döndü ve fırtına feneri gücündeki bakışlarını Locke'a çevirdi. Gözlerindeki ifadenin asabiyetten şüpheye dönüşmesi sadece bir an sürdü.
''Sen'' dedi Meragio, ''benim için çalışmıyorsun.''
''Kamur kapası Radza'dan selam getirdim.'' dedi Locke alçak ve saygılı bir sesle. ''Dikkatinize sunmam gereken çok ciddi bir mesele var efendi Meragio.''
Muhasebe bürosunun sahibi onu uzun uzadıya süzdü, sonra da gözlüğünü çıkarıp ceket ceplerinden birine yerleştirdi.
''Demek doğruymuş, Barsavi'nin nalları diktiğini duymuştum ve şimdi de efendin bir uşağını gönderiyor. Bu ne nezaket, burada ne işi varmış?''
İşi sizinkiyle örtüşüyor efendi Meragio. Hayatınızı kurtarmak için buradayım.
Meragio dudak büktü. Hayatım bir nebze bile tehlikede değil. Benim kılıksız dostum. Burası benim mekanım. Ve ağzımdan çıkacak bir çift sözle burada herhangi bir muhafız hayalarını kesip atar. Yerinde olsam o üniformayı nereden bulduğumu açıklamaya başlardım.
Garsonlarınızın birinden satın aldım dedi Locke. Ben Javier diye bir adamdan, ona söz geçirebileceğimi biliyordum. Çünkü zaten size karşı düzenlenen komplonun bir parçası.
Ben Javier mi? Tanrılar cezasını versin. Elinde ne gibi bir delil var?
Muhafızlarınızdan bazılarına onu yarı çıplak bir halde servis girişinde tutmalarını emrettim.
Benim muhafızlarıma emir vermekle ne demek? Sen kim olduğunu sanıyorsun?
Kapa Radza bana hayatınızı kurtarma görevi verdi efendi Meragio. Aynen öyle demek istedim ve kim olduğuma gelince kurtarıcınızım.
Muhafızlarım ve garsonlarım.
Güvenilir değiller diye tısladı Locke. Kör müsünüz? Bu üniformayı bir eskiciden satın almadım. Servis girişinizden elimi kolumu sallaya sallaya geçtim. Birkaç şilin para teklif ettim ve adamınız Ben Javier üniformasını bana öylece veriverdi.
Locke parmaklarını şıklattı. Servis kapınızdaki muhafızsa beni içeri alırken çok daha azıyla yetindi. Sadece bir sol onunla. Adamlarınız taştan yaratılmamış efendi Meragio. Sadakatlerine gereğinden fazla güveniyorsunuz.
Ona dik dik bakan Meragio'nun yanakları kızarmaya başladı. Her an Locke'a vuracakmış gibi bir hali vardı. Fakat bunun yerine öksürdü ve avuçları yukarı bakacak şekilde ellerini açtı.
''Söylemek için geldiğin şey neyse söyle'' dedi Meragio. ''Kendi kararımı kendim vereceğim.'' Yardımcılarınız beni bunaltıyorlar. Onları gönderin ve bize biraz mahremiyet sağlayın.
Bana kendi işletmemde ne yapacağımı söylemeye...
Kahretsin, tabii ki size ne yapacağınızı söyleyeceğim diye çıkışlı Lok. Ben sizin canı çıkasıca korumanızım efendime racio. Ölümcül bir tehlike içindesiniz. Dakikaların bile önemi var. Şimdiden satılmış bir garsondan ve laçka bir muhafızdan haberiniz oldu. Sizi canlı tutmamı daha ne kadar engelleyeceksiniz?
Kaparatsa güvenliğim için neden bu kadar endişe duyuyor?
Kişisel güvenliğinizin onun gözünde hiçbir değeri olmasa gerek dedi Lok. Fakat muhasebe büronuzun güvenliği her şeyden önemli. Kamor'un dahra düşmesini isteyen Verrar'da ticaret lobileri size karşı bir suikast kontratı çıkardı. Raza başa geçeli daha 4 gün oldu. Size düzenlenecek bir suikast tüm şehri temellerinden sarsar. Örümcek ve şehir inzibatları bir cevap alabilmek için Raza'nın ahalisini tarumar eder. O yüzden de Raza size bir zarar gelmesine göz yumamaz. Tıpkı Dük gibi o da şehrin istikrarını korumaya mecbur.
Peki efendim, tüm bunları nasıl biliyor?
Tanrılardan bir armağan dedi Lok. Efendimin casusları başka bir meseleyle ilgilenirken bazı mektuplara rastladılar. Lütfen yardımcılarınızı gönderin. Meraggio bu konuya birkaç saniye kafa yordu, ardından umurdandı ve asabi bir bilek hareketiyle yardımcılarına yol verdi. Adamlar fal taşı gibi açılmış gözlerle geri çekildiler. Peşinizdeki suikastçı çok tehlikeli biri dedi Lok. Laşayn'den geliyor ve işini arbaletle görüyor. Söylentilere bakılırsa silah Karthain'le bir bağlı büyücü tarafından efsunlanmış. Herif ele avuca sığmayan biriymiş ve hedefini neredeyse her seferinde vururmuş. Kendinizle övünebilirsiniz, ücretinin 10.000 şilin olduğunu sanıyoruz.
Bunlara inanması biraz güç, efendi.
İsmimin bir önemi yok dedi Lok. Benimle beraber mutfakların arkasındaki dinlenme odasına gelin. Ben Javier'le kendiniz konuşabilirsiniz.
Mutfakların arkasındaki dinlenme odası mı?
Meraggio kaşlarını çattı.
Beni oraya bir fenalık yapmak için çekmediğini nereden bileceğim?
Efendi Meraggio dedi Lok, ipekli ve pamuklu kumaşlar giyiyorsunuz, savaş zırhı değil. Birkaç dakikadır hançer menzilimdesiniz. Efendim ölmenizi isteseydi bağırsaklarınız çoktan alıya saçılmıştı. Bana teşekkür etmeniz gerekmiyor, hatta benden hoşlanmanız bile gerekmiyor. Ama tanrılar aşkına lütfen sizi korumamın emredildiğini ve Kamor kapasından gelen bir emrin reddedilemeyeceğini kabul edin.
İyi bir nokta. Şu Kapa Ratsa sahiden de Bersavi kadar çetin biri mi?
Bersavi onun ayaklarının dibinde ağlayarak öldü dedi Lok. Çocuklarıyla beraber varın istediğiniz sonucu çıkarın. Meraggio gözlüğünü tekrar burdunun ucuna oturttu, orkidesini düzeltti ve ellerini arkasında kavuşturdu.
Dinlenme odasına gidiyoruz dedi. Önden buyur.
5. Kısım. Meraggio Lok'un peşinden ışımla dinlenme odasına girdiğinde hem ben Javier hem de muhafızlar dehşete düşmüş gibi gözüktüler. Belli ki patronlarının huyuna suyuna Lok'tan daha alışkındılar ve bu kadar korktuklarına bakılırsa adamın suratındaki ifade sahiden de tatsızdı.
Ben Javier dedi Meraggio. Ben Javier, kulaklarıma inanamıyorum. Senin için yaptığım onca şeyden sonra... Seni yanıma aldıktan ve eski geminin kaptanıyla arandaki meseleyi hallettikten sonra söyleyecek söz bulamıyorum.
Üzgünüm efendi Meraggio diyen garsonun yanakları fırtınadaki bir evin çatısından daha ıslaktı.
Çok üzgünüm, böyle olsun istemedim.
Böyle olsun istemedin ha? Yani bu adamın bana söyledikleri doğru mu?
Ah evet, tanrılar beni affetsin efendi Meraggio, doğru, hepsi doğru. Çok üzgünüm, lütfen bana inanın.
Kapa çeneni, tanrıların cezası.
Meraggio tokat yemiş gibi ağzı açık kala kaldı. Sanki dinlenme odasını ilk kez görüyormuş, sanki üniformalı muhafızlar yabancı varlıklarmış gibi etrafına bakındı. Sendeleyip yere yığılmaya hazır gözüküyordu ama onun yerine yumruklarını sıkıp hızla Lok'a doğru döndü.
Bana bildiğin her şeyi anlat diye hırıldadı. Tanrılar üstüne yemin ederim ki bu olaya karışan herkes nüfuzumun ne kadar geniş olduğunu öğrenecek.
Her şey sırayla dedi Lok. Önce bu akşam sağ salim atlatmalısınız. Dördüncü kattaki galerinin üstünde özel bir daireniz var değil mi?
Evet. O halde hemen oraya gidelim dedi Lok. Bu zavallı hergeleyi bir depoya kapattırın. Burada muhakkak işimizi görecek biri vardır. Sorun çözüldükten sonra adamınızla ilgilenebilirsiniz. Zaman şu anda bizden yana değil.
Ben Javier bir kez daha hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı ve tiksinmiş gözüken Meraggio kafa salladı.
Onu kuru gıda deposuna sokup kapıyı sürgüleyin. Siz ikiniz deponun başında nöbet tutun. Ve sen...
Servis kapısı muhafızı kafasını tekrar içeri sokmuştu. Adamın yüzü kıpkırmızı kesildi.
Bu öğleden sonra izinsiz tek bir kişiyi daha o kapıdan sokarsan, küçücük bir çocuk bile olsa hayalarını keser ve yerlerine sıcak kömür doldururum. Anlaşıldı mı?
Anlaşıldı. Evet efendim Meraggio.
Meraggio dönüp hızla odadan çıktı. Bu sefer yetişmek için acele eden kişi Locke'tu.
49. ayrımın sonu. Sayfa 465.